İnsanoğlu asırlar ve asırlar boyunca karşılaştığı pek çok olayın üstünden gelememenin aczi içinde bir yerlere, bir şeylere sığınma, bir şeylerden medet umma duygusu içinde çeşitli aklı erebildiğince nesnelere tapınma duygusunu içinde duymuştur. Bu tapınma, medet isteme, baş isteme gibi duygular da onu çeşitli varlıklara yönelmeye ve onlardan medet ummaya itmiştir. Bu tapınma duygusu içinde de kah yeryüzündeki sayısız nesnelere, maden veya nebat veya hayvan türü nesnelere ya da gökyüzündeki çeşitli yıldızlara tapınmaya, onlara ilahlık değeri vermeye ve onlardan medet ummaya yönelmiştir. Neyin üstesinden gelememiş, neyin sırrını çözememişse o insan için bir bilinmez güç olarak kalmış ve onda bir ilahlık mefhumu düşünülmüş, aranmıştır. Asırlar evvel ateşe tapınmayla veya yıldızlara tapınmayla bir ilah kabul etme mefhumuna giren insanlar doğup büyüdükleri ve yetiştikleri çevrenin de onları şartlandırmasıyla daha küçük yaştan itibaren bir takım çevre zoruyla varlığı kabul edilen ilahlara tapmaya başlamışlardır. Hz. Muhammed Mekke'de kendisinin peygamber olduğunu açıkladığı zaman sadece Kabe'de 360 tane put bulunuyordu. Ve bu putların her biri bir ilahı temsil ediyor. Ve insanlar bu putların ardındaki ilahlara tapıyorlardı. Onlara yaranmaya çalışıyorlar. O ilahlardan medet umuyorlar. O ilahların kendilerini yönlendirdiğini, o ilahların kendi kaderlerini değiştirebileceğini düşünüyorlardı. Nasıl ki günümüzde çeşitli insanlar koltuğa, kadına, paraya, altına, şan, şöhret, mevkiye veya sair başka şeylere tapıyorlarsa, o günün insanları da pek çok sayısız varlığa tapıyorlardı. İlah, tapınılan varlık anlamına geliyor. Övülen, yüceltilen, büyütülen ve bu övgülerin karşılığında da kişiye yardımda, inayette bulunulacağına inanılan bir varlık, ilah. Ben onu öveceğim, büyüteceğim, yücelteceğim. O da sana bir takım şeyler verecek. Seni koruyacak. Sana güç, para, mevki, makam, şöhret vesaire verecek bir varlık. İşte bu anlayış içinde sayısız varlıklara tapılırken Hz. Muhammed Aleyhisselam kendisinin Allah'ın Resulü olduğunu açıklayarak insanların kelime-i tevhidin hakikatine ulaşmalarını telkin etti. Kim la ilahe illallah derse bu inanç üzere ölürse o kişi cennete gider dedi. Ve bütün yaşamı boyunca la ilahe illallah sözünün anlamını ve neticelerini bu sözü idrak ederek söylemenin getireceği neticeleri insanlara anlatmakla hayatını geçirdi. İslam dininin temelini La ilahe illallah sözünün manası oluşturur. La ilahe illallah ne demektir? Bu söz basit olarak ele alınırsa Allah'tan başka ilahlar yoktur anlamına konuşulur. Eğer bu kelimenin üzerinde durursak, la ilahe, la yoktur. İlahe, ilahlar. İlah kelimesinin çoğulu ilahedir. İlah, tapınılan varlık demektir. La, yoktur demektir. Yani, la ilahe, tapınılacak varlıklar yoktur demektir. Şimdi burada şu noktaya dikkat edelim. La ilahe ile başlıyor kelime-i tevhid. Ve başlangıçta kesin bir hüküm vurgulanıyor. Yoktur tapılacak varlıklar. La ilahe yoktur tapılacak varlıklar. Akabinde bir açıklama getiriliyor. Ancak illa ancak tapılacak varlıklar yoktur. Ancak illa Allah vardır. Hatta vardır'ı biz Türkçe'de ilave ediyoruz. Arapça orijinalinde vardır anlamı dahi yoktur. İlla Allah, ancak Allah. Şimdi eğer bu noktayı dikkatle değerlendirirsek şunu görürüz. Tapılacak ilahlar yoktur, ancak Allah. Birinci mana olarak bu cümlede çıkan şey şudur. Tapılacak ilahlar yoktur. Öyleyse tapılacak ilahlar yoktur dediğine göre kesin burada bir tapılacak varlık olmadığını belirttikten sonra illa Allah diyor. Ancak Allah.
Ama o Allah tapılacak bir varlık değildir anlamı vardır burada. Çünkü başta kesin olarak la ilahe, tapılacak varlık yoktur hükmünü veriyor. Öyleyse Allah tapılacak varlık değildir. Peki, öyleyse Allah nedir? Şimdi karşılaştığımız sual bu oluyor. Tapılacak varlıklar yoktur ancak Allah. Ki o Allah için Allah vardır hükmü dahi, vardır hükmü dahi gelmiyor. Vardır kelimesiyle dahi kayıt altına alamadığın bir Allah. Tapılacak varlıklar yoktur ancak Allah. Burada anlatılmak istenen şey ne? Allah nedir sorusunun cevabı Hazreti Muhammed Aleyhisselam tarafından Kur'an'ın üçte birine muadil olarak tarif edilen İhlas suresinde açıklanıyor. Tapılacak varlıklar yoktur ancak Allah. Nedir bu Allah? Cevap. De ki kul huvallahu ehad. O Allah ehad'dır. Ehad sınırı ve sınırı olmayan sonsuz tek manasındadır. Eşi, benzeri, sınırı ve sonu olmayan tek. Eşi, benzeri, sınırı ve sonu olmayan tek. Zaten sınırı ve sonu olmayan dediğiniz zaman eş ve benzeri mefhumlarını da yıkar atar bu tabir. Ve Allahu Samet, Allah Samet'tir. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Herhangi bir muhtaciyet mefhumu onun için geçerli değildir. Her şey ondan meydana gelebilir fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yelid ve lem yulet. Ne bir etki ile meydana gelmiştir, doğmuştur. Ve lem yulet, ne de ondan bir şey doğmuştur. Yani o doğurmuştur. Yani onun etkisiyle yeni bir şey meydana gelmiştir. Ve lem yekün lehu küfüven, onun dengi, benzeri, eşi, emsali olmayan ehad'dır. Şimdi bu İhlas suresinin Kul huvallahu ehad diye bildiğimiz İhlas suresinin aydınlatması istikametinde Allah isminin manasının ve bu mananın getirdiği neticelerin üzerinde duralım. Allah sınırsız ve sonsuz tektir. Sınırsız ve sonsuz olan şey zaten tektir. Eğer bir şey sınırsız ve sonsuz ise o şey zaten ister istemez tektir. Tek kelimesi zaten onun yani sınırsızlık ve sonsuzluk vasıflarının otomatik sonucudur. Niye? İkinci bir şey olması için bir sınırı olacak o yapının, bir sonu, bir sınır olacak ki o sonun, sınırın dışında ikinci bir varlık olsun. Halbuki sonsuz ve sınırsız olan bir yapıdan söz ediliyor, bir varlıktan söz ediliyor. Sınırı ve sonu olmadığına göre bu sınır ve son bizim beş duyuyla algıladığımız boyutu kapsamaz. Sınır ve son şuur boyutumuzun istikametinde değerlendirilmesi gereken bir şeydir. Sınırı ve sonu olmayan dediğimiz zaman en boy derinlik diye bunu düşünmeyin. Gene bizim beş duyu dolayısıyla algıladığımız, bir de özden dışa, dıştan öze diye değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca bunun dışında boyutlar da var. Oraya girmiyorum, biz bütün kafayı karıştırırız. Bir şey ki, bunun sınırı ve sonu yoktur. Bu şeyin İlk çıkan netice, içi ve dışı yoktur. Sınırı ve sonu olmayan nesne hükmünün getirdiği ilk şey, bunun içi ve dışı yoktur demektir. Çünkü içi ve dışı olması için o şeyin bir sınırı olması lazım, o sınırın dışına dış, içine iç diyelim. Madem ki Allah ismiyle tarif ettiği Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sınırsız ve sonsuzdur, öyleyse o şeyin içi ve dışı yoktur. Ne yüzeysel manada, ne derinlik anlamında. Peki, bu yapı sınır tanımadığına ve sonsuz olduğuna göre bu yapının yanında ikinci bir varlık söz konusu olabilir mi? Olamaz, mümkün değil. Çünkü o ikinci yapı adını verdiğin şey, bu ismi verdiğin şey ister atom olsun, ister dalga olsun, ister mikrodalga olsun, ister tardiyon olsun, ister madde olsun, ister dünya olsun, ister gezegen olsun, ister galaksi olsun, ister kainat olsun. Ne isimle isimlendirirsen isimlendir, bu isimlerle isimlenmiş bütün kastedilen varlıklar, onun varlığı dışında ikinci bir varlık olamaz. Çünkü o sınır kabul etmez. O isimle andığın varlığı siler, ezer, geçer, atar, yok eder. İmha eder. İşte küllü şeyin halikun illa veçhe, her şey helak olmuştur. Onun veçhinden başka ayeti de bu manaya işaret eder. Yani onun veçhi varlığı dışında hiçbir şey yoktur. Öyleyse biz hangi isimle neyi anarsak analım, bu andığımız varlık gene onun varlığıdır. Yani Allah öyle bir varlıktır ki, gerçek anlamıyla varlık mefhumundan da öte, izah sedefinde bunu kullanıyoruz. Allah öyle bir varlıktır ki onun dışında veya içinde veya ondan ayrı olarak hiçbir şey mütalaa edilemez, düşünülemez, tefekkür edilemez. Her neye ki sen bir varlık verirsin Allah'tan ayrı olarak, işte o zaman sen şirk ehlinden olmuş olursun. Allah'la beraber ikinci bir varlığı kabul etmiş oluruz. İşte onun için de Kur'an'da hüküm var. Allah dilediğine şirkin dışındaki bütün günahları affeder fakat şirki asla affetmez. Çünkü şirk koşan, yani Allah'tan gayri bir varlığı kabul eden kim olursa olsun hayalindeki bir ilaha tapmaktadır. Hazreti Muhammed'in bildirdiği, Kur'an'ın bildirdiği Allah'a değil. Dolayısıyla da onun gerçeği bulmasına, ermesine asla ve asla imkan yoktur. Evet, gene geliyoruz biraz evvelki noktaya. Allah sonsuz ve sınırsızdır dedik. Allah'ın sonsuz ve sınırsız olması dolayısıyla bir merkezi de yoktur. Bir şeyin merkezi olması için onun sınırları olması ve bu sınırların kesiştiği noktanın merkez kabul edilmesi gerekir. Halbuki sınırı yoktur. Sınır olmayan şeyin merkezi olmaz. Merkezi olmayan şeyin özü olmaz. Bir dışı vardır, bir nesnenin bir de özü vardır bizim anlayışımıza göre. Merkezi olmayan şeyin özü olmaz, özü olmayan şeyin dışı olmaz. Zaten biraz evvel ne dedik? Allah için dış ve iç mefhumu yoktur dedik. Nitekim bu manayı Kur'an'da da bir ayette şöyle vurgulamakta. Hüvel evvelü vel ahiru ve zahiru vel batın. O zahir, batın, evvel, ahir dediğin şeyin ta kendisidir. Yani zahir ve batın diye iki ayrı şey, evvel ve ahir diye iki ayrı şey yoktur. Evvel, ahir, zahir, batın kelimeleriyle kastettiğin hep odur. Sen ona ister zahirde, ister batında, ister evvelde, ister ahirde, o odur. Çünkü senin beş duyunun getirdiği bir anlamdır zahir ve batın. Beş duyudan algılayabildiğine sen zahir, algılayamadığına batın diyorsun. Allah ise sınırsız ve sonsuz bir tek olması itibariyle zahir ve batın mefhumlarından münezzehtir. Merkezi, özü olmayan nesnenin tecellisi de olmaz. Şimdi burada yeni bir açıklama getiriyoruz. Yeni bir noktaya değiniyoruz. Allah'ın tecellisi ifade yetersizliği dolayısıyla kullanılmış bir tabirdir. İfade yetersizliği dolayısıyla kullanılmış bir tabirdir. Tecelli kelimesi. Gerçekte tecelli olabilmesi için bir merkez, bir öz, bir cevher olacak. Buradan oluşan, dışa yansıyan, akseden bir nesne olacak. Bir yere yansıyan, güneşin merkezinden dışına yansıyan ışık, ışın gibi Allah'ın da bir merkezi, bir nesnesi olacak. Oradan dışarı yansıyan bir şey olacak, bir mana olacak. Bu da olamaz. Mümkün değil. Niye? Çünkü Allah'ın merkezi yok ki bir tecelli çıkış noktası olsun. Tecelli için bir çıkış noktası gereklidir. Çıkış noktası olmadığı zaman tecelli anlamı da yitirir manasını. Geçmişte tecelli kelimesi kullanılmıştır çeşitli zevat-ı kiram tarafından. Fakat bu bir manaya bir kişileri yaklaştırabilmek için kullanılmış bir anlatım tarzıdır. Gerçek karşılığı olan bir şey değil. Şimdi Allah'ın içi ve dışı yok. özü ve dışı kabuğu yok. Sınırı yok. Manası sonsuz. Ve bu anlamların getirdiği neticeler olarak kendisinden başka bir varlık yok. Peki böyle bir varlığa tapınılır mı? Böyle bir varlığa tapınacak varlıklar var mıdır? Tapınacak varlıkların tapınacağı yöneleceği bir varlık, bir mahal var mıdır? Düşünebilen beyinler bunun cevabını verse. Şimdi bu noktayı böylece aydınlattıktan sonra gelelim ben dediğimiz varlığın ne olduğuna ve ben dediğimiz varlığın tanınma şekline, bu konudaki bize verilen ipuçlarına. Fakat bu konuyu hep şu ana kadar anlattığımız Allah anlamıyla bağdaşacak, çakışacak, uyuşacak şekilde değerlendireceğiz. Aksi halde bu şu ana kadar anlattığımız noktaya ters düşersek yanlış görüşe sapmış oluruz. İnsanın varoluşu konusunda Kur'an'da açıklanan hüküm şu: ben yeryüzünde kendime bir halife meydana getireceğim. Bununla ilgili olarak bir ikinci ilerideki mana, ona bütün isimleri talim ettik. Birinci ana ve kesin hüküm: İnsan Allah'ın halifesi olarak meydana gelmiştir. Peki nasıl meydana gelmiş? Madem ki Allah noktasına izah ettik, bu noktaya gelirken de o bağlantıyı yapalım, öyle gelelim. Varlık sadece Allah olduğuna göre, Allah'ın dışında da hiçbir şey var olmadığına göre, o sonsuz ve sınırsız olduğuna göre, ne herhangi bir etki sonucu meydana geldiğine, ne de ondan bir ikinci varlık meydana gelmediğine göre, buraya kuvvetle parmak basıyorum, ondan ikinci bir varlık meydana gelmemiştir. Velem yûled, doğurmamıştır. Ondan ikinci bir varlık meydana gelmemiştir. Her ne kadar zahir, ilk basit anlamında Hazreti İsa Allah'ın oğlu dediklerine karşılık İsa onun oğlu değildir, o doğurmamıştır gibi basit bir anlamla anlaşılıyorsa da esas olay lem yelit ve lem yulet. Ne bir etki sonucu oluşmuş, doğmuş, meydana gelmiş, ne de ondan bir ikinci varlık meydana gelmemiştir. Yani kainat ismiyle kastettiğimiz yapı, kainat ismi içine giren bütün varlık veya yapı isimleri ve bu isimlerin karşılığı olan nesneler Allah'tan meydana gelmediğine göre, gelmemiş olduğuna göre hemen hatırlayalım. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor: Kânallâhu velem yekûn mâ'uhu şeyâ. Allah var idi ve onunla beraber hiçbir şey yok idi. Ve bu tanımlamaya Hazreti Ali radıyallahu anh'ın getirdiği açıklık. El an kemâken. İçinde bulunduğumuz an o andır. Bazıları bunu yanlış anlıyorlar. Şu anda da o andaki gibidir diye tercüme ediyorlar. Değil. El an, buradaki el harfi tariftir. İngilizce'deki the kelimesinin karşılığıdır. Yani içinde bulunduğumuz an, o andır. Anlamınadır bu. Dolayısıyla şu an Allah'ın var olup onunla beraber hiçbir şeyin var olmadığı andır ki bunun ispatı İhlas suresidir işte. Yani şu hadisle anlatılan ve Hazreti Ali tarafından açıklanan olayın ispatı İhlas suresindeki lem yelit ve lem yulet açıklamasıdır. İçinde bulunduğumuz an o andır, hükmündür. Öyleyse Allah'tan hiçbir şey meydana gelmemiştir. Allah'ın tecellisi yoktur. Allah tecelli etmemiştir. Etmez. Tecellisi olmaz. Niye olmaz? Oku İhlas suresini de anla manasını. Bunu anlatmaya çalışıyoruz şimdiye kadar. Peki Allah tecelli etmediğine, tecellisi olmadığına, ondan herhangi bir şey meydana gelmediğine göre bu beş duyuyla algıladığımız varlıklar veya Kur'an'da anlatılan melekler, cinler, insanlar, dünya, cennet, cehennem, berzah alemi vesaire gibi mefhumlar nedir ve nasıl oluşmuştur? Herhalde önemli bir soru olarak kafamızda bu kadar şeyden sonra bu gelecek. Öyleyse bu noktayı da açıklamaya çalışalım. Bütün bu varlıklar Evliyaullah'ın yüksek mertebeli işin hakikatine vakıf olan Evliyaullah'ın bütün alemlerin aslı hayaldir cümlesiyle işaret ettikleri bir biçimde meydana gelmiştir. Nitekim İnsan-ı Kamil isimli eserin yazarı Abdülkerim Cili Hazretleri'nin de İnsan-ı Kamil kitabında bahsettiği üzere bütün alemlerin beş duyuyla algılayabildiğin veya beş duyunun ötesinde şuur boyutunda algılayabildiğin her şeyin aslı hayaldir. Peki bu hayal nedir? Burada kastedilen hayal kelimesinin anlamı nedir? Bu hayal nasıl meydana gelmiştir? Nasıl biz bu hayali gerçekmiş gibi algılıyoruz ve yaşıyoruz? Şimdi bu sualin cevabı üzerinde biraz duralım. Allah'ı sonsuz ve sınırsız varlık olarak kendisinden bir şey meydana gelmemiş ve kendisi de bir etki sonucu oluşmamış, misli denge olmayan bir varlık olarak tarif ettikten sonra değişik yerlerde de Allah'ın hay olduğu, canlı, diri, yaşayan bir varlık olduğu, ilim sahibi olduğu, Alim ismiyle tarif edildiği üzere belli bir ilim sahibi olduğu, mürid ismiyle işaret edildiği üzere irade sıfatı, yani onun dileme, irade etme vasfı olduğu, bir şeyin olmasını istediği takdirde Kadir isminin işaret ettiği şekilde kudretiyle o şeyi oluşturduğu, kudret mefhum üzerinde de durmak lazım başka bir yerde, başka bir zaman. Çünkü buradaki kudret bizim anladığımız beş duyunun oluşturduğu bir kudret değil. Kilo, ağırlık vesaire gibi mefhumlarla anlaşılan bir kudret değil, güç değil. Bu kudret kelimesinde çok sır var. Onun kendisindeki manaları seyri anlamına gelen kelim ismiyle kastedilen kelam vasfına sahip olduğu, semi ismiyle işaret edilen kendisindeki tüm manaları algılama ve basir ismiyle işaret edilen o manaları değerlendirme veya idrak mefhumunun olduğu anlatılır. Ayrıca bazıları da tekvin, yani olmayan şeyleri bu sayılan vasıflar sonucu oluşturma özelliği, sıfatı olduğu üzerinde dururlar. Şimdi Allah bu kainat kelimesi içine giren tüm varlıkları ve manaları nasıl var etti? Sualinin cevabına geliyoruz. Hay olan canlı, diri, hayatiyet, hareket gibi özellikleri olan bu varlık, ilim, alim isminin işaret ettiği ilmiyle yani bizim daha anlayabileceğimiz basit manada söylüyorum, şuuruyla sahip olduğu sayısız özelliklerini biliyor. Allah kendisinde mevcut olan sayısız, sınırsız ve sonsuz özellikleri biliyor. Alim. Bu bildiği sayısız, sınırsız, sonsuz özellikleri mürid olduğu için, irade sahibi olduğu için, dileme ve dilediğini meydana getirebilme gücü olduğu için, mürid oluşunun sonucu olarak kendisindeki bu manaları seyretmeyi diliyor. Ve mürid Kadir isminin manasının işaret ettiği şekilde kudretiyle bu kendisindeki manaları seyretmeye başlıyor. Kudret kendindeki manaları seyretme gücüdür. İlim mertebesi de kendindeki bütün manaları biliyor. Mürid ismiyle iradesinin kullanarak kendindeki sayısız manaları Kadir isminin işaret ettiği manada kudretiyle seyir haline sokuyor. Ve seyir haline girdiği anda Kelim isminin manası olarak sayısız nesneleri yani kelimeleri seyretmeye başlıyor. Allah'ın kelimeleri yedi deniz mürekkep olsa, bir o kadarı daha olsa yazmakla bitmez. Biter mi? Sonsuz olan şey, yedi deniz ne, yedi galaksi ne, yedi kainattır. Sonsuz diyorsun. Rakama vurduğun her şey, istediğin kadar rakamla ifade etmeye çalışırsan çalış, sonsuzun yanında değersizdir. İşte bu seyrettiği kelimelerin her birinin durumuna vakıf semî. Çünkü zaten kendisi kendisindeki manaları seyrediyor. Vakıf olmaması mümkün mü? Ve basîr, idrak, değerlendirme durumunda. Nasıl olmaz ki? Gene kendisi yapıyormuş. Peki bütün bunlar nerede olup bitiyor? Bütün bunlar Allah'ın ilminde olup bitiyor. Bütün bunlar Allah'ın ilminde olup bitiyor. Eğer tabiri caiz ise, çok yetersiz, noksan bir ifade ama başka türlü de ifade gücümüz yok. Allah'ın hayalinde olup bitiyor. Onun hayalinden meydana geliyor bütün kainat ve bu kelimenin kapsamında olan her şey. İşte o yüzden diyorlar ki büyük evliyaullah, işin hakikatine vakıf olan zevat, bütün alemlerin aslı hayaldir. Hayalin dışında bir şey yoktur. Çünkü onun dışında bir şey olsa ikinci bir varlık olmuş olur. Halbuki ondan meydana gelen ikinci bir varlık yok. Velem yulet ifadesi İptal ediyor böyle bir şeyin var olma anlamını. Allah'ın dışında hiçbir şey yok. Öyleyse işte bu nokta işaret ediliyor ki Allah'ın hayalinde her şey olup bitmekte. Yani sınırsız, sonsuz varlığın ilminde her şey olup bitiyor. İyi güzel, belki buraya kadar biraz bir şeyler anladık. Anladık da şimdi ikinci ana nokta çıkıyor burada ortaya. İş böyle olduğuna göre ben neyim? Dünya ne? Ahiret ne? Cennet ne? Cehennem ne? Hesap ne? Kitap ne? Berzah ne? Kabir azabı ne? Mükellef kim? Teklif eden kim? Teklif ne? Şimdi geldik bu suallerin cevaplarını bulma noktasına.
Burada hemen geçmiş değerli hakikat ehli zatlardan
biri olan Muhyiddin Arabi'nin bir beytine değinelim. Kul haktır. Rab haktır. Ah bileydim kimdir mükellef? Kuldur dersen o ölüdür, yoktur. Rab'tır dersen Rab nasıl olur mükellef? Diyor. Şimdi şu ana kadar anlattığımız gerçek istikametinde düşünürsek, varlık ancak Allah'tır. Onun dışında ikinci bir varlık da var olmadığına göre teklif nedir, mükellef kimdir? Oldukça zor bir noktaya geldik. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Allah bize yardım eder. Öyle bir hakikat. Eğer bu gerçeklerin hakkını vermezsek, gereğini yerine getirmezsek, milyarlar kere milyarlarla sene boyunca çekilecek azaplar, sıkıntılar, elemler, kederler bizi bekliyor. Şimdi işin bu ikinci yanına gelelim. Allah kendindeki sayısız, sonsuz, sınırsız manaları ilminde seyretmiştir. Ve bu seyrin neticesi olan bu manaların bizim boyutumuza göre kuvveden fiile çıkmış yaşantısı söz konusu. Biz bu ilmin içinde var olmuş ilmi suretleriz Allah'a göre. Biz kesin, açık, sade, basit bir kainatın içinde yaşayan varlıklarız. Bize göre. Ama biz onun ilminde bir ilimden ibaretiz. Ama içinde yaşadığımız alem bize göre kesin, mutlak, açık, sarih bir yaşantı sistemidir. İçinde yaşadığımız sistemin gerçeği şudur ki, içinde yaşadığımız gerçek, kesin, açık sistemin gereği şudur ki, bizi yukarıda yöneten bir tanrı yoktur. Bir ilah yoktur. Herhangi bir yıldız veya gezegen veya sistem ilah değildir. Biz içinde yaşadığımız boyutta bizden çıkan manaların gereğini yerine getirmek için varız. Yaşadığımız boyutun sistemi ve düzeni şudur. Güneş sistemi içinde meydana gelen dünya ve dünya üzerinde var olan insanlar. Bu insanlar Allah'ın kendi vasıflarıyla bezediği varlıklardır. Allah'ın Allah'ın bu vasıfları bu insan denen varlıkların beyninde açığa çıkacak bir biçimde programlanmıştır. Kendini et kemik sanarak, şartlanarak yaşayan insan, böylece yaşadığı takdirde bu yaşayışının sonucu olarak sayısız sıkıntı ve azaplara düşecektir. Kendindeki bu vasıfları haber verene inanıp, bu kendindeki vasıfları ortaya çıkarmak için çalışmalar yapan ve bunları ortaya çıkaran insan da, ilahi vasıflara ve özelliklere nail olmuş olarak, sınırsız güzellikleri yaşama ortamına gidecektir. Ya kendini et kemik sanmanın ve bunun gereğini yaşamanın neticesinde seni bekleyen süresiz bir azap ortamı, ya da kendindeki ilahi özellikleri, vasıfları ortaya çıkararak bunun gereğini yaşayacağın ebedi bir huzur, zevk ortamı. İşte Peygamber sana diyor ki, sen Allah'ın halifesi olarak yaratıldın. Allah'ın bütün isimlerinin manaları ile bezendin. Sen bu madde dünyasında et kemik olarak kendini kabul edip israfta bulunma. Kendindeki güçleri israf etme. Dünyanın ve dünyevi değerlerin şartlanması içinde, dünyada bırakıp gideceğin şeyler için kendindeki o sınırsız üstünlükleri mahvetme. Bu dünya bir rüya hayatı gibidir. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Sen ölmeden evvel öl ki uykudan dünyada yaşarken uyan, gerçekleri gör ve o gerçeklere göre yaşamını düzenle. Dünyada bırakıp gideceğin, öbür dünyada senin için hiçbir değer ifade etmeyecek şeylere boş yere enerjini israf edip sonra da pişman olma. Kendini bu beden olarak kabullenmenin, kendini beden zannetmenin neticesinde bedene dönük olarak yaşaman senin için hüsrandan başka bir şey getirmez. Allah'ın vasıflarıyla vasıflanmış, ondaki manalarla bezenmiş varlık olarak var sandığın izafi, vehmi benliğini, yani var kabul ettiğin benliğini terk et, kaldır ki hakiki benliğini bulasın. Şayet var kabul ettiğin, var zannettiğin, şartlanmalar dolayısıyla var diye düşündüğün benliğini belli bir ilimle terk edebilirsen, kaldırabilirsen, benlik perdesinden kendini kurtarabilirsen, bunun ardındaki gerçek benlik ortaya çıkar. Kısaca bu yüzden demişler ki, kaldır benliğini aradan, ortaya çıksın Yaradan. İşin birinci yönü, bu madde dünyasında var olan her şey madde dünyasının yer çekimine manyetik çekim alanına tabidir. İnsan bu dünyada var olmuştur, bu madde dünyasında var olmuştur. Çünkü biz her şeyi sudan halk ettik dediğine göre, bu dünya üzerinde var olan her şey sudan halk olduğuna göre, insan da bu dünya üzerinde sudan halk olmuş bir varlıktır. İnsan bu dünyada var olduğuna ve dünyanın çekim alanına tabi olduğuna göre, insan beyninin ürettiği mikrodalga beden, yani eskilerin deyişiyle ruh da bu dünyanın manyetik çekim alanına tabidir ve bağlıdır. Ancak beyinde bir ekstra devrenin açılması dolayısıyla bu mikrodalga bedene yüklenecek, dünyanın manyetik çekim alanından kendini kurtarmaya yarayan bir enerji türü, o ruhun dünyanın manyetik çekim alanından kendini kurtarmasına ve de sayısız yıldızlara gidebilmeyi sağlamasına bağlı olarak kişinin kendini gelecekte cehennemden kurtarması söz konusudur. Aksi takdirde dünya ve içinde bulunan her şey dünyayla birlikte cehennemin, yani belli bir süre sonra büyüyüp çevresindeki Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'ı ve Ay'ı yutacak duruma gelecek olan Güneş'in içine gidecektir. Nasıl dünya üzerinde yaşayan insanlar ve cinler var ise, şu anda Güneş'in içinde yaşayan, Güneş'in yapısına uygun şekilde bedenlenmiş radyasyon yapılı varlıklar vardır. İşte bunlar Kur'an'da zebani diye tarif edilmiştir. Bu isimle adlandırılmıştır. Güneş'in kendine has yaşayan canlı varlıkları vardır. Diğer gezegenlerin, yıldızların üzerinde yaşayan varlıklar vardır. Bunlar da melek diye tarif edilmiştir. Çeşitli güçlere sahip, kuvvetlere sahip varlıklar diye. Öyleyse, senin mikrodalga bedenin yarın dünya ile birlikte Güneş'in içine giderse, o ortamın kendine has varlıkları, sen orada güçsüz durumda olacağın için sana çeşitli eziyetlerde bulunabileceklerdir. İşte zebanilerin azapları diye anlatılan olay budur. Mikrodalga beden, yani ruh, Güneş'in içine gittiği zaman oradaki yüksek radyasyonun etkisiyle deforme olur. Eğrilir, bürülür, ezilir. Fakat yok olmaz. Bunun misali rüyada senin bedeninin ezilip büzülmesi, çizilmesi, kırılması, parçalanması, yaralanması vesaire gibi. Nasıl senin bedenin rüyada bu kadar şeye maruz kalıp sonra tekrar aynen devam ediyorsa, işte cehennem denen Güneş'in içindeki yaşantıda da mikrodalga bedenin aynı şekilde tahrip olur, ezilir, büzülür, yok olur, fakat gene aynen eski haline döner ve gene aynı durum gene devam eder. İşte cehennemin azabıyla onların bedenleri defalarca yok olur, yeniden meydana gelir. Ayetiyle işaret edilen nokta burasıdır. Buna karşılık cennetler dediğimiz sayısız gezegenlere giden mikrodalga bedenler yani ruhlar ise kendi türünden olan oradaki sayısız varlıklarla görüşüp konuşma, ilişki kurma ve orada kendisindeki üstün güçler dolayısıyla dilediği gibi tasarruf edebilme imkanına kavuşacaktır. Adeta tabiri caizse o gittiği gezegenlerin tanrısı gibi olacaktır. Çünkü kendisi Allah'ın halifesi olarak meydana getirilmiş, bütün ilahi güçlerle donanmış ve bezenmiştir. Halbuki o gezegenin kendine has varlıkları, ondaki bu toplu güçlerden yoksundur. Dolayısıyla cennete gidenler, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir dilin söyleyemediği nimetlere kavuşacaktır. Bunları biz ne kadar tahayyül etsek azdır. O cennetlere giden kişiler yaş mefhumundan beridirler. Öbür dünyada dede, nine, anne, baba, torun, evlat gibi mefhumlar yoktur, yapılar yoktur. Herkes aynı yaştadır. Ve o gidilen ortamda benzeri güçtekiler bir arada olacaklar. O güçlere daha az erişmiş olanlarsa kendi ortamlarında bulunacaklardır. Belki bu dünyada çok sevdiğin yakınında olan birisi öbür dünyada senden çok uzak düşecektir. Sendeki güçlere erişemediğin için. Veya sen ondaki güçlere erişemediğin için sen ondan çok uzak düşeceksin. Bir gün evvel neleri yaşarsan yaşa. Bir gece evvel uykunda, rüyanda neleri yaşarsan yaşa. Sabah uyandığın zaman yepyeni bir ortamda adeta gözlerini açıyorsun. Dün dünde kalıyor, gece gecede kalıyor. İşte bunun gibi bu dünyaya madde gözünü kapattığın anda yeni ortamında gözünü açtığın zaman bu dünya senin için uykudan kalkmışçasına hiçbir değer ifade etmeyecek ve buradakiler burada kalacak. Öyleyse bütün mesele senin bu dünyada bırakıp gideceğin şeyler için değil, hiç değilse en az bu dünyada bırakıp gideceğin şeylere harcadığın zaman ve enerji kadar geleceğe dönük bir takım şeyler yapman için bir tarladır. Bu tarlaya ne ekersen, ölümü tattıktan sonraki sonsuz olan yaşantıda onun semeresini göreceksin. Eğer bu dünyada yaşarken sana verilmiş bu ilahi güçleri, beynine bahşedilmiş bu ilahi güçleri ortaya çıkarabilme özelliğini bulup, keşfedip kullanamazsan, değerlendiremezsen, öldükten sonra bir daha bunları ortaya çıkarabilmen asla ve kesinlikle mümkün değil. Çünkü Kur'an'da çok defa tekrar edilen bir ayet bunu açıklar. Onların her biri defalarca keşke tekrar dünyaya geri dönsek de yapmadıklarımızı yapsak derler. Fakat bu asla mümkün değildir ayeti. Ölümü tadan bir kişinin artık bir daha dünya ile bağlantısının kesinlikle olmayacağını anlatır. Çünkü kişinin mikrodalga bedeni beyninin yaydığı dalgalarla oluşmuş ve beyninin kendisindeki manaları yüklemesi kadar da idrak, basiret, şuur sahibi olmuştur. Beyin ortadan kalktıktan sonra, çürüyüp bozulduktan sonra dünya üzerinde var olan hiçbir şey ikinci defa aynı şekilde meydana gelmez. prensibi gereğince yeniden birleşemeyeceğine göre, çalışır hale gelemeyeceğine göre, o beynin şifresiyle oluşmuş o mikrodalga beden yeni bir kayıt alamaz. Alamayacağı için de dünya hayatında elde etmediği hiçbir şeyi öbür dünyada o ruh kazanamaz. İbadet adı verilen bütün çalışmalar tamamıyla beynin biyoelektrik ve biyoşimik yapısıyla alakalıdır. Beynin gerekli biyoelektrik enerjisini temin etmeye ve bu biyoelektrik enerjiyle çalışan beynin ürettiği mikrodalga yapıyı gerekli ilim ve güçle yüklemeye çalışmasıyla alakalıdır bütün ibadetler. Oysa beyin gittikten sonra artık bu ibadetlere gerek kalmaz. İşte ölümü tattıktan sonra öbür dünyada ibadet yoktur. Dünyevi şartlar, şeriatın hükmü ortadan kalkar denmesinin sebebi budur. Zahirle alakalı şer'i hükümler tamamıyla beynin biyoşimik, biyoelektrik yapısıyla alakalıdır. Sosyal nizamla, kuralla, insanların arasındaki düzeni kurmakla vesaireyle hiç alakası yoktur bu olayın. Fakat bu sırrı çözemeyenler bir şeye bağlamak zorunda kalmışlar. Dolayısıyla bir yanlış, var olmayan bir ayak bulup havada o su üstündeki temelsiz tahta parçasına kayığı bağlamışlardır. Ama dalgalarla giden o tahta parçasıyla birlikte kayık da denizin ortasında rotasını kaybetmiştir. Yani insanlar neticede zahir şartlar içinde rotalarını kaybetmişler. Dolayısıyla dini yanlış bir değerlendirmeye tabi tutarak sanki dünyevi düzen için gelmiş bir sistem diye kabul etmişlerdir ki bu kesinlikle yanlıştır. Dindeki bütün hükümler peygamber tarafından insanın gelecekteki dünyasının gereklerine göre beynin biyoşimik ve biyoelektrik yapısına dönük bir biçimde tavsiye edilmiş hükümlerdir. Bütün işin sır noktası beynimizde toplanmaktadır. Beynimizi ne düzeyde, ne kadar kullanıp değerlendirebilirsek, ki bu normal insanda %5, %7 düzeyinde çalışmakta, %90 küsur kapasite beyinde atıl durmaktadır. Bu atıl duran kapasiteyi ne kadar güçlendirip değerlendirebilirsek, ki bunun nasıl olacağını İnsan ve Sırları adlı kitabımızda izah ettik zikir bölümünde, o nispette beyin kapasitesini arttırıp o nispette kendimizdeki ilahi güçleri ortaya çıkartıp o nispette ruhumuzun enerjisini, mikrodalga bedenimizin enerjisini güçlendirip ve o nispette Allah'ı tanıma, bilme noktasına yaklaşırız. İşte insanın varlığın yapısını, çalışma sistemini, kendisinin ne olduğunu anlayabilme, kendisinin ne güçlerle bezenmiş olduğunu fark edebilme, kendisindeki tabiri caizse tanrısal güçlerin neler olduğunu fark edebilme. Özelliklerinin tümü bizim beynimize bahşedilmiştir. Ve bu hepimizin beyninde istisnasız mevcuttur. Bütün mesele beynimizde mevcut olan bu devreleri açıp faaliyete sokabilmek ve o nispette de Allah'a yaklaşabilmektir. Bizi Allah'tan ayrı koyan, uzaklaştıran en önemli perde şartlanmalardır. Küçüklüğümüzden itibaren çevremizdeki toplumun işin sırrına varamadığı için yanlış bir biçimde bilgilerle şartlandırması dolayısıyla kendimizi şu et kemik beden sanır ve bu bedene dönük menfaatler peşinde koşar dururuz. Dolayısıyla bize cahilliğin verdiği zararı hiçbir şey veremez. Ve çevrenin oluşturduğu bir biçimde kendimizi et kemik beden sanır, yukarıda gökte de bir tanrı bir ilah var sanır, bu bedenle o gökteki ilaha tapınma yolunu tutarız. Halbuki en azından şöyle düşünsek, dünyanın üzerindeki bir insanın yeri nedir? Bütün dünya yüzeyi üstünde sadece bir insanın varlığını düşünün. Dünyadan 1 milyon 303 bin küsur defa büyük olan güneşin yanında bir dünyanın yeri nedir? Ve o güneşin yanında bir insanın yeri nedir? Bir insan bedenindeki bir hücre veya bir insan bedenindeki hücrenin içindeki bir kromozom veya güneş gibi 100 milyar güneşten, yıldızdan oluşan bir galaksinin içindeki güneşin yeri nedir? O güneş 100 milyar yıldızlı galaksi büyüklüğünde tanrı olsa da ona tapınsa ne olur, tapınmasa ne olur? İşte galaksi büyüklüğünde bir tanrı olsa da sen değil, dünya değil, güneş ona tapınmasa, sövse ne olur? Övse ne olur? Bunu düşünürsek, dindeki ibadetlerin bir varlığa tapınma, yaranma için olmadığını fark ederiz. Nitekim eskiler de bunu şöyle anlatmışlardır. Yaptığın ibadetlerin hiçbirine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Sen bütün bunları kendin için yapmak zorundasın. İşte şu konuşmamızda niye kendin için yapmak zorundasın bunu anlatmaya çalıştık. Yapmazsan sen çok şey kaybedersin. Yaparsan sen çok şey kazanırsın. Ama ötede bir ilah yok, gökte bir ilah yok ve ona tapınman da boşunadır. Tapınmaman da sana en büyük zararı getirir. Tapınmaman da sana en büyük zararı getirir. Çünkü senin tapınma dediğin şey esasında senin kendindeki gizli güçleri ortaya çıkarma çalışmalarıdır. Yalnızca sen bu çalışmaları ötedeki bir ilaha tapınma diye anlıyorsun. Halbuki ötedeki ilaha tapınma değil, kendindekileri ortaya çıkarma çalışmalarıdır. Bu çalışmaları yapmaman seni en büyük azabın içine sokacaktır. Nasıl ki peygamberin senin kendisine inanmana ihtiyacı yoksa, senin ona inanma ihtiyacın varsa, bir kaptan düşün, sana geminin batacağını, bir can simidi bulmaya çalışman gerektiğini söylüyor. Sen diyorsun ki ona, kaptan ben sana inanıyorum. Ama hiçbir çalışma yapmıyorsun, can simidi bulmuyorsun. Denize düşünce boğulursun. Denize istediğin kadar söyle ki ben kaptana inanıyordum, onu seviyordum. Bu sana hiçbir yarar sağlamaz. Mühim olan senin kaptana inanman değil, senin kendini kurtarman için kaptanın işaret ettiği şekilde kurtarma aracına kavuşmandır. İnsanlar bugün cahilane bir şekilde ben Allah'a, peygambere inanıyorum diyor ama hiçbir çalışma yapmıyor. İnanması istenmiyor ki onların. Ne Allah'ın ne de peygamberin kendisine inanılmaya ihtiyacı yok. Ama insanların onlar peygamberin gösterdiği biçimde bir takım çalışmalar yaparak belli güçlere erişmeye kesin ihtiyacı var ki gelecek ortamda o güçlere kavuştukları için belli azaplardan kendilerini korusunlar. Yoksa yukarıda birisi var da o seni alıp kurtarıp bir tarafa atacak, bir cennete sokacak, bilmem nereye edecek değil. Sen kendindeki güçleri ortaya çıkarabilirsen kendini cehennemden kurtaracaksın. Kendindeki o güçleri ortaya çıkaramazsan neticede kendi kendini cehenneme atmış olacaksın. Öyleyse aklını başına topla. Sana verilen bu beyin enerjisini gözünü kapadığın anda bu dünyada bırakıp gideceğin bir biçimde biriktirmeye çalışarak israf etme. Şüphesiz ki Allah israf edenleri sevmez ayeti elindeki 3-5 kuruşu çarçur eden için söylememiş. Nefsine israfta bulunan, nefsinde, benliğinde var olan o ilahi güçleri gerektiği gibi kullanmayarak israf edenler neticede büyük hüsrana uğrayacaklardır şeklinde manasında tanımlamış. 3-5 dünyada bırakacağın parayı israf etsen ne olur, etmesen ne olur? Ama sana öbür dünyada tanrısal güçleri bahşedecek cevheri israf edersen bunun azabını milyarlar kere milyarlarla sene çekeceksin. Öbür dünyanın gerçekleri buradan çok farklı. Oranın bir günü buranın 1000 senesi. Güneşin bir turu 255 milyon sene bizim dünya senemize göre. Bizim 1000 senemiz orada bir gün. Sadece sıratı geçiş 3000 senedir diyor peygamber. Yani dünya üzerinden ruhların kaçış süresi, cennete gidiş süresi oranın senesiyle 3000 sene. Öyle 7 gün, 1 gün, 5 gün gibi mefhumlar orada geçerli değil. Bu dünyanın yapısını yitirip mahşer günü adeta düz bir tepsi haline alması bizim senelerimizle milyonlarla sene sürecek. Fizik bedeninin hareketsiz hale gelişini görüp idrak etmen demek olan ölümü tatmak, diri diri mezara gömülüp, diri diri mezarda hapis kalıp, mezardaki o yılanın, çıyanın, akrebin gelip senin gözünü, kaşını, burnunu, yanağını, karnını, bağırsaklarını deşip yemesini seyretmek, belki binlerle, milyarlarla seneyi alacak kıyamete kadar. Kabir azabı böylesine sürecek. Bu kabusun uyanması da yok. İşte bundan sonra mahşer safhası var. Bütün dünyanın manyetik çekim gücünün düşmesi, güneşin ısısıyla eriyip şeklini yitirmesi, ruhların o dünya üzerinde yeni bir şekilde var olması ve neticede uzaya kaçış çabaları, güçsüz olanların güneşin içine düşüp güneşin yaşayan canlı radyasyon varlıkları anlamına gelen zebanilerin içine gitmesi, binlerle, on binlerle sene sürecek devreler. Bu devrelere geçtiğin anda dünya hayatı senin için içinde yaşanılmış bir saat veya birkaç saatlik bir devre haline gelecek. Onlar ölümü tattıktan sonra biz dünyada bir saat mi yaşadık yoksa yarım gün falan mı yaşadık diyecekler diyor ayet. Bu gerçek değerleri ve boyutları aklına başına al, değerlendir. Ve artık bu gerçekler istikametinde yukarıdaki birine tapınmak için, yaranmak için değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mucizevi bir şekilde gördüğü geleceğe dönük gerçekleri, idrak ettiği gerçekleri sana bildirmesi istikametinde kendine verilmiş o güçleri değerlendir ve kendi geleceğini kurtarmaya çalış. Madem ki Allah seni kendine halife olarak yaratmıştır, bu hilafetin getirdiği güçler de sende mevcuttur. Bunları fark et, idrak et ve bunları ortaya çıkar. Aksi takdirde malın, mülkün, evladın fayda etmediği o günde, yani dünyevi değerlerin, dünyada değer verdiğin şeylerin hiç fayda etmediği, boşa çıktığı o günde, karının kocadan, kocanın karısından, ana babanın evladından, evladın anadan babadan kaçtığı o günde, sana ancak kendi dünyada bu şartlara dönük yaptığın çalışmaların yararı olacaktır. Eğer sen aklını gerektiği gibi kullanıp Peygamberin bildirdiklerini gereği gibi değerlendiremezsen, bu konuyu en azından düşünüp araştırıp geleceğe dönük bir takım çalışmaların içine girmezsen, kendi elinle, kendi amelinle, kendi yaşantınla, kendi hayatını mahvetmiş, Allah onları cehenneme atmadı, onlar kendi amellerinin sonucu olarak cehenneme gittiler ayetinin işaret ettiği gibi, elindeki sana verilmiş cevheri, sermayeyi kullanamamanın neticesinde cehenneme kendi kendini atmış olursun. Artık aklını başına al, muhakemeni, tefekkürünü kullan, şartlanmaların getirdiği yaşantı biçimini bir yana koy, biraz düşünmeye çalış ve düşünerek yaşantına yön ver. Aksi takdirde gururunla şan, şeref, şöhret, mevki için yaşarsın ama sonun kesin hüsran olur. Bunun acısını da diri diri mezara gömülmek ve o mezarda kıyamete kadar uyanması mümkün olmayan kabuslar içinde geçirmek suretiyle ödemeye başlarsın. Gerisini ne ben anlatabilirim ne de siz anlayabilirsiniz. Çünkü o boyutun şartlarını burada şu boyutlar içinde anlatabilmek mümkün değil. Allah seni kendisi için meydana getirmiştir. Yani kendindeki manaları seyretmek için seni meydana getirmiş. Sendeki varlık kendi varlığı olması dolayısıyla da sende kendi kendini seyretmektedir. Ben seni kendim için yarattım, sen kiminlesin kulum diyor. Gönül, kalp gibi ifadeler, şuur dediğimiz şeyin değişik isimleridir. Gönlünde Allah'tan gayrının olmaması gerekir. Yani şuurunda. Senin şuurunun an Allah'la meşgul olması gerekir. Senin kendinin Allah'tan ayrı düşmesi anlamına gelen bir birim olarak kabul etmenin neticesinde paran, çocuğun, oğlun, kızın, annen, baban, arkadaşın, akraban, sahip olduğun çeşitli şeyler vardır. Böyle olduğunu zannedersin. Bu senin Allah'tan ayrı düşmüşlüğünün neticesinde şuurunu dolduran şeylerdir. Sense Allah için varsın. Gerçekte. Yani kendindeki ilahi manaları seyir için varsın. Senin şuurunu, idrakını bulandıran bu dünyevi değerler senin tarafından terk edilmedikçe, yani şuurun bu dünyaya ait kabul edilen manalardan arındırılmadıkça, kendini beden ötesi, birimsellik ötesi, ilahi manalar, tanrısal güçler boyutunda bulup tanımana imkan yoktur. Fizik olarak ölümü tadan bir kişinin artık yanında nasıl oğlu, kızı, anası, karısı, babası, çocuğu, parası, malı, mülkü kalmazsa, ölmeden evvel ölmenin gereği de kişinin var sandığı bu nesnelere ait sahiplik duygusunu atabilmesidir. Atamadığı sürece yaşadığı azap da sekeratül mevt denen ölüm sancıları, ölüm acıları, ölme çalışmalarının getirdiği acılardır. Ölmedikçe bu acılardan kurtulmaz. Allah sevdiği kula dünyadayken sahip olduklarını yitirtir, dünyadayken bunları yitirmenin acılarını ve azaplarını tattırır. Sen başına geleni kişiden bilip Allah'tan göremediğin sürece perdelisin ve de şirk ehlisin. İstediğin kadar kendini muvahhid devlet ehli kabul et. Sen Allah'a ermekle mükellefsin. Mükellef teklif edilen, o teklifi yerine getirmekle görevli kişi demek. Teklif ne? Teklif şu: sen Allah'ın halifesi olarak meydana geldin, bu hilafetin gereğini yaşa. Sana yapılan teklif bu. Kimden geliyor bu teklif? Hazreti Peygamber'den sana ulaşıyor aleyhissalatü vesselam. Diyor ki sana, Allah seni kendine halife olarak var etti. Kendindeki isimlerin manalarıyla seni bezedi. Sen kendine şu et kemik beden bir birim olarak kabul edip bu sahip olduğun birimlere ve varlıklara sahip olmakla hayatını geçirip mahvetme. Allah'ın halifesi olduğunu idrak et ve ondaki onun isimlerinin manalarını ortaya çıkarmaya çalış. Bu yolda kendine irfan sahibi olmak için gününü değerlendir. Ayrıca da ölüm ötesi, ölümü tattıktan sonraki yaşantı içinde gerekli şeyleri temin et. İşte sana yapılan teklif bu. Bu noktada sen mükellefsin. Yani o teklifi yerine getirme durumunda olansın. Sen zaten bu mükellefiyet altına kendini ilk bildiğin anda, madde boyutunda kendini bu ben olarak kabul ederek geldiğin için girmişsin. Çeşitli şartlandırmaların ve bedenin tabiatının, bedenin yapısının gerektirdiği bir biçimde kendini şu etkemik beden olarak şuurun kabullenmiş ve bu istikamette bir takım şeylere sahip olduğunu, paran olduğunu, evin olduğunu, malın mülkün olduğunu, karın olduğunu, çocukların olduğunu, anan baban olduğunu vesaire vesaire vesaireyi zaten kabullenmişim. Bu kabullenişle de bu teklife muhatap duruma düşmüşüm. Zaten bu durumdasın. İşte bu durumda sana gelen teklif bu hali terk et. Kendini şuur boyutunda bul. Şuur boyutunda bulman demek, şuur boyutunda bulman demek, işin hakikatine yaklaşman ilk basamağı demektir bu işin. Niye? Çünkü gerçekte zaten madde alemi diye bir alem yok. Senin beş duyun, beynine madde aleminin varlığı yolunda bir takım mesajlar veriyor. Bu mesajlara göre de beyninde oluşan mana madde alemi var yolunda. Esasen şu yaşadığımız, var gördüğümüz dünya orijini itibariyle atomlardan oluşmuş bir bileşik kütle. Bir milyar defa büyüten bir mikroskobun lamına koysan bir kütleyi de baksan yukarıdan sal atomları görürsün. Bu atomları gördüğün boyutta benim yapım atomlardan müteşekkil bir yapı, hava ortadaki atomlardan müteşekkil bir yapı, senin bedenin atomlardan müteşekkil bir yapı ve biz bir bileşik kütleyiz. Bir milyar defa büyütülüp bakıldığı zaman tüm dünya ve üzerindeki varlıklar ayrı ayrı birer varlık değil, bir bileşik kütle. Bunu daha büyüterek de bakarsan atomlar da kayboluyor, daha başka bir bileşik kütle çıkıyor karşına. İşte bu yönüyle bakarsak beş duyunun bize var kabul ettirdiği, gösterdiği bir hayali alem içinde yaşıyoruz biz. Ama gerçekte hayali olmayan bir şuur var. Varlık, tek bir varlık olması dolayısıyla tek bir şuur var. Ve o tek şuur, bizim o tek varlıktan meydana gelmiş olmamız, o tek varlık olarak var olmamız sebebiyle bizde de mevcut. Yani Allah senin benliğinde, varlığında mevcut. Ama sen varsın da senin varlığında o mevcut değil, yanlış anlama. Allah mevcut, fakat o...